Ayrım 4.
Gene rıhtım kesimine döndü. Orada bir oda tuttu. Yatağın çarşaflarına pek görünür biçimde çıkmaz boyayla markalar vurulmuştu. Hırsızlara karşı iyi bir buluş. Yalnız bu çarşaflar hiç kullanılmamışa benziyordu. Aldıkları gelince basın ajansına gitti, Tarpenhauer'un nerede olduğunu öğrenmeye. Hiç güçlük çıkarmadan söylediler. Ayrıca alacağı olduğunu da öğrendi. Milyonlarla oynamaya alışık bir adam tavrıyla ne kadar diye sordu. Görevli 30-40 lira kadar dedi. Hesaplar ay sonunda görülür burada ama isterseniz şimdiden de verebiliriz. Dick, paraya ihtiyacım olduğunu belli edersem işim bitiktir. Sonra bunun acısını kat kat çıkarırlar benden diye düşündü. Değmez dedi. Kaldı ki gidip bir ay daha köyde kalacağım. Dönüşte sonuca bağlarız bu işi. Yalnız bizimle işbirliğini kesmek niyetinde değilsiniz umarım Bay Helder. İnsanların yüzlerini okumak Dick Helder'ın meslek bilgileri arasındaydı. Karşısındaki yüzü çabucak şöyle bir süzdü, kendi kendine bu adamın bir düşündüğü var dedi. Tarpenhauer'la görüşmeden önce hiçbir bağlantıya girmek istemem. İyi bir iş yapmak olanağı bulunsa gerek. Hiçbir söz vermeden oradan çıktı. Rıhtım yakınındaki o küçük odasına geldi. Ayın 7'siydi. O ayda korkunç bir şaşmazlıkla hesabını yaptı. 31 çekiyordu. Bir adam yamyam değilse, iştahı da yerindeyse 24 günü 2,5 lirayla çıkarmak güç iştir doğrusu. Hele Londra ıssızlıklarında kaybolmuş dayanaksız bir yolcu için bu işin hiçbir çözüm yolu yoktur. Dick kira için haftada 35 kuruş ayırmak zorundaydı. Bu hesapça ona yemek içmek için günde 5 kuruş bile kalmıyordu. Çalışması için gerekli araç gereç almadan da edemezdi elbet. Bunlardan öyle uzun zaman yoksun kalmıştı ki, tabağı 4 paraya gelen sosisle haşlanmış patates onun için bulunmaz bir yiyecekti. Gel gelelim, haftada 1-2 gün sabah kahvaltısında sosis yediniz mi bir daha yiyemezsiniz. Öğle yemeğinde haşlanmış patatesle bile zor gider. Akşam yemeğinde ise adamı çileden çıkarır. 3. günden sonra Dick sosisten tiksinti getirdi. 48 saat sonra da kendine koyunbaşı ziyafeti çekebilmek için saatini rehine koyuyordu. Baş ucuz yemek sanılırsa da kemiği, salçası çıktı mı hiç de pek ucuza gelmez. Dick gene sosisle patatese döndü. Sonra yalnız patatesle yetinmeyi denedi, midesi kazındı. Bunun üzerine yeleğini, boyun bağını rehine koydu. Vaktiyle har vurup harman savurduğu paraları acı acı düşündü. Vücudunu pek çalıştırmıyordu çünkü çalıştırırsa gerçekleşmeyecek istekler uyanıyordu içinde. Onun için gezintiye pek seyrek çıkıyordu. Bu gezintilerde de şu sonuca vardı. İnsanlar ikiye ayrılıyordu. Görünüşlerinden anladığına göre kendisine yiyecek bir şey verebilecek olanlar, veremeyecek olanlar. İnsan yüzünden edinebileceğim daha başka gözlemler kaldığını hiç sanmıyordum diye acı acı düşünüyordu. Alçak gönüllülüğüne bir ödül olmak üzere kader bir gün ona kocaman bir kabuk ekmek gönderdi. Sütçü dükkanında akşam sosisini yiyordu. Bir arabacı masanın üzerinde ekmeğini unuttu. Dick kabuk ekmeği öyle bir kapış kaptı ki bu ganimetini gerekirse bütün dünyaya karşı savunurdu. Bir rastlantının sunduğu bu sadaka onu yeniden güçlendirdi. Neyse ay sona erdi. Dick sabırsızlıkla hoplayarak zıplayarak gitti parasını aldı. Sonra Tarpenhauer koştu. Arkadaşının kaldığı o güzelce dayalı döşeli otelin son katına çıkarken kokusunu içine çekti durdu. En sonunda bir odadan içeri daldı. Orada ona güçlü iki kol öyle bir yapıştı ki az daha kaburgalarını kırıyordu. Tarpenhauer ona sevgiyle sarılmış, pencereye doğru götürüyor, bir yandan da 20 konudan birden söz açıyordu. Birden yalnız pek solgun bir halim var Dickciğim diye haykırdı. Dick odanın köşesini bucağını gözleriyle araştırırken yiyecek bir şeyin var mı diye sordu. Var ya, ben de şimdi kahvaltı edecektim. Sosis sever misin? Aman sakın ha, sosis olmasın da ne olursa olsun. Bu yeni huysuzluk da nereden çıktı? Dick son 3 haftalık hikayesini uzun uzun anlattı. Sonra ceketinin önünü açtı, içinde yeleği yoktu. İyi dayandım, sonuna kadar dayandım, sağ salim kurtuldum. Eh, geçmiş olsun. Sende pek kafa yok belki ama sinirlerin güçlü hiç olmazsa. Hadi ye bakalım, sonra konuşuruz. Dick pastırmalı yumurtanın üzerine kapandı, artık bir lokma bile yiyemeyecek hale gelinceye kadar atıştırdı. Sonra Tarpon Howe ona tıka basa doldurulmuş bir pipo sundu. Dick de 3 haftadır iyi tütünden yoksun kalmış bir kimsenin pek mutlu haliyle sessiz sessiz pipoyu tüttürdü. Oh dedi en sonunda, nefis. Sonra ne diyorduk? Ne demeye beni aramadın ya? Arayamazdım. Sana çok şey borçluyum zaten. Öte yandan içimde şöyle bir duygu vardı. Bu geçici yoksulluk sonradan bana mutluluk getirecekmiş gibi geliyordu. Yalnız şunu bil ki açlık çok kötü bir şey. Neyse geçti artık. Şimdi sen anlat bakalım. Gerçekte nedir benim durumum? Tel çekmiştim, aldın değil mi? Buraya alındın işte. Yaptıklarını pek beğendiler. Neden bilmem ama işte öyle. Senin resimlere bayılanlar, bizim şu mübarek kent soylu İngilizler diyorlar ki bir tazelik, özgün bir biçim varmış sende. Konunun derinliklerine işleme yeteneği var onda diyenler bile var. Uzatmayalım, 5-6 gazete senin peşinde. Yayın evleri de çıkaracakları kitaplara senin resim yapmanı istiyorlar. Dick dudak büküyormuş gibi homurdandı. Sonra oradan yolladığın taslakları tamamlamamı da istiyorlar. Satışa çıkarmak için sana verilecek paranın boşa gitmeyeceğini düşünüyorlar sanırım. İnsanların aptallığına son var mıdır ki hey ulu tanrım? Bana sorarsan gerçekten pek kafalı kimseler bu senin dediklerin. Evet öyle, sanat diye birine ya da bir şeye tutulmaya hazırdırlar. Talihin varmış ki bu son tutkunun konusu sen oldun. Şimdilik gözdesin, buna diyecek yok. Bana öyle geliyor ki Londra'da seni biraz tanıyan bir ben varım. Bana gönderdiğin o çalışmalarından birkaçını yetkili kişilere gösterdim. Ajansa yolladığın resimlerde bunlara katılınca ilgi daha da arttı. Ah talih bu seninki işte. Talihmiş. Başarı peşinde bütün dünyayı köpek gibi sürüne sürüne arşınlayan bir adamın talihi. Göstereceğim ben onlara talih neymiş. Önce bir atelye ister bana. Tarpon Howe, onu ben de düşündüm dedi. Arkadaşını aldı, merdiven başının öbür yanına götürdü, bir kapıyı itti. Bu gördüğün oda gerçekte geniş bir tavan arasından başka bir şey değil ama işini görür sanırım. İşte şu da senin ışık kaynağın çatı deliğin ya da kuzeye bakan penceren. Nasıl istersen öyle dersin. Gezinecek yer de var, yanında da yatacak bir oda. Oldu mu? Dick, otelin üst katının 1/3'ünü kaplayan bu geniş yeri çabucak bir gözden geçirdi. Aşağıda ayağının altında Times akıyordu. Sarı bir soluk güneş tepe penceresinden giriyor, içerinin kirini pasını aydınlatıyordu. Evet iyi dedi. Merdiven başından oraya 3 basamakla iniliyordu. 3 basamakla da karşıda Tarpon Howe'nin odasına çıkılıyordu. Merdiven boşluğu loş bir kuyu gibi iniyordu. Orasında burasında birer ufak hava gazı lambası yanıyordu. Aşağıdaki 7 kattan ıslak bir alaca karanlık içinde erkek sesleri çınlıyor, kapanan kapı gürültüleri duyuluyordu. Dick tam bir çöl çocuğuydu. Bağımsızlığın değerini bilirdi. İşi sağlama bağlamak için sordu. Burada karışan görüşen yok ya. Hiç, elini kolunu sallaya sallaya girer çıkarsın. Dindar Delikanlılar Derneği'nden birine burayı sağlık vermem, belki ama senin için uygundur. Sana oteli çekerken tuttum ben bu 2 odayı. Ne iyi çocuksun ya. Birbirimizi yüzüstü bırakacak mıydık yoksa? Tarpon Howe kolunu Dick'in omuzuna attı, artık atelye adını taktıkları tavan arasında tatlı, sessiz bir düşünce birliği içinde dolaşmaya başladılar. Birden Tarpon Howe'un kapısının vurulduğu duyuldu. Yaman delikanlı, tıraşçının biridir, sağlam diye haykırdı. Beleşten içki içmeye gelmiştir. Tıraşçı oraya, onların bulunduğu yere girdi. Orta yaşlı, iri yarı bir adamdı bu. Arkasında saten çevrili redinkot vardı. Soluk dudakları acı çekiyormuş gibi aralanmıştı. Gözlerinin altında da kese gibi şiş buruşukluklar sarkıyordu. Dick bu şaşmaz işaretleri görünce içinden "Oho, kalbi zayıf" dedi. Adam basın ajansı müdürü diye kendini tanıtarak sevgiyle elini sıkarken de Dick hem de çok zayıf, nabzının atışından parmakları titriyor diye düşündü. Adam "En hararetli hayranlarınızdanım Bay Helder" diyordu. "Ajans adına şunu da belirtmek isterim ki size karşı çok borçluyuz. Öte yandan umarım ki siz de şunu unutmazsınız. Sizi halka ilk tanıtma şerefi bizim oldu." Bunu söyledikten sonra durdu, 7 kat merdivenden dolayı solumaya başladı. Dick arkadaşından yana çabucak bir göz attı. "Ne dersin?" gibilerden. Terpenhauer sol gözünün kapağını ağır ağır indirdi, biraz öyle tuttu. Bu işareti alınca Dick hemen savunmaya geçti. "Unutmam elbette. Ayrıca çalışmalarımı öyle cömertçe ödediniz ki dünyada unutamam. Yalnız şunu söyleyeyim, buraya iyicene yerleştikten sonra taslaklarımı geri almak isterim. 150'ye yakın olsa gerek sizde." Ben de sizinle bunu görüşmek istiyordum işte, Bay Helder. Yalnız korkarım ki anlaşamayacağız. Aramızda ayrıca bir sözleşme olmadığına göre ajans o resimleri kendi malı sayıyor. Ya, demek vermeyeceksiniz. Aa, bakın hele, biz de size güveniyorduk. Ufak bir bedel karşılığında elbette bunlardan bir sergi açmamıza yardım edersiniz diye. Bizim ünümüz, basındaki saygınlığımız dolayısıyla böyle bir serginin muhakkak ki size büyük yararı olur. Sizinkiler gibi resimler. Benimkiler gibi resimler benim malımdır beyefendi. Tel çekerek ısmarladınız bana onları. En düşük bir fiyatla. Üstelik resimlerin asılları üzerinde hakkınız olduğunu ileri süremezsiniz. Olur şey değil. Yeryüzünde tek malım onlar ya. Terpenhauer olup bitenleri hiç sesini çıkarmadan seyrediyordu. Hafif hafif ıslık çalmaya başladı. Dick düşünür gibi atölyeyi arşınlayıp duruyordu. Dağarcığındaki bütün mallara sanat savaşının daha başlangıcında orta yaşlı bir adamın el attığını görüyordu. Adını bile pek iyi anlayamadığı bu adam bir ajansın müdürü olduğunu söylüyordu. Dick'in bu ajansa falan da saygı duyduğu yoktu. Onu çileden çıkaracak kadar şaşırtan bu işteki haksızlık değildi. Başka yerlerde de güçlünün manevi değerler üzerinde hakkını zorla kabul ettirmeye kalkıştığını çok görmüştü. Yalnız bu redinkotlu adamı tutup boğsa pek büyük bir zevk duyacakmış gibi gelmişti ona birdenbire. Sesini yeniden yükselttiğinde yapmacık bir tatlılıkla konuştu ki Terpenhauer bunun savaşın ilk işareti olduğunu anladı. Dick son derece kibar bir tavırla "Kusura bakmayın ama beyefendi" diyordu. "Sizden daha genç birini gösterseniz de bana bu işi onunla daha uygun bir biçimde görüşsem." "Peki ama ben bütün ajans adına konuşuyorum. Anlayamıyorum neden bir üçüncü kişi?" "Peki öyleyse nedenini şimdi göreceksiniz. Resimlerimizi geri verir misiniz lütfen?" Müdür Dick'e şöyle bir baktı, sonra Terpenhauer'a. Terpenhauer duvara yaslanmış kımıldamadan öyle duruyordu. Adamın ilk kez başına geliyordu bu. Eskiden yanında çalışan kimseler ona "lütfen şöyle yapar mısınız, böyle yapar mısınız" diye buyursunlar. Terpenhauer hiç istifini bozmadan "evet" dedi. Düşünülüp taşınılmış hırsızlık gibi bir şey bu. Yalnız bu sefer hesabınız yanlış çıktı belki. Dick yerinde duramıyor gibiydi. Terpenhauer sonra da ona döndü. "Dikkat et, Sudan'da değiliz." Müdür yeniden konuşmaya başladı. "Şunu göz önünde bulundurmalısınız ki bizim ajans tanıttı sizi." Yanlış adım atmıştı. Bu sözler delikanlıya oradan oraya dolaşmakla yalnızlık, didinme, suya düşen umutlar arasında geçen yıllarını hatırlatmıştı. Bu anılarda onun çalışmalarının yemişini aşırmaya kalkan adamın yüksekten bakan varlıklı görünüşüyle pek zıt düşüyordu. Adama gözlerini dikerek "Ne yapayım şimdi ben seni?" dedi. "Hırsız olduğuna göre bir güzel dayak atmalıyım ama ölürsün. Ölmeni de istemem. Hele bu atölyede. Yerleşmek üzere olduğum gün uğursuzluk getirir bana. Yo, usludur. Bir yerine bir şey olur." Bir eliyle karşısındakinin kolunu yakaladı, öbür eliyle de adamın bütün vücudundaki yağlara vurmaya başladı. "Ömür doğrusu" diyordu Terpenhauer. Şuna bak hele, şu kır saçlı şişkoya, haline bakmadan hırsızlığa kalkmış. Bir gün Esne'de bir deveci gördümdü. Bir okka taze hurma çaldı diye o kara derisini yüzüyorlardı kırbaçla. Kırbacın kayışı gibi kupkuru kas katı biriydi o. Bunun ise her yanı löpür löpür, kadın vücudu dense yeri. Sizi dövmeyi küçüklük sayan bir adamın elinde böyle ellenip mıncıklanmak kadar insanı aşağılatıcı bir şey yoktur. Ajans müdürü bayağı boğuluyordu. Dik adamın çevresinde dönüyor, kedinin halıyı didiklemesi gibi parmaklarının ucuyla etlerini mıncıklayıp duruyordu. Bir ara işaret parmağını adamın kansız yüzünde gezdirerek göz kapaklarının altındaki mor şişlikleri bile elledi. Sen benim malımı çalmaya kalkıyorsun ha? Sen şu gözlerle, bilmiyor musun ki ha şimdi öldün ha şimdi öleceksin. Hadi bakayım, beni sevindirmek istersen hemen şimdi yazıhaneye haber ilet. Değil mi ki baş sensin, emir ver, benim resimleri tarpın hava versinler. Bir tek eksik olmayacak ha. Yo yo dur biraz, elin titriyor. Şimdi tamam, hadi. Bir defter uzattı, adam emri yazdı. Tarpınhav kağıdı alıp tek sözcük söylemeden gitti. Müdür bir mıknatıs gücüyle zincire vurulmuş, inme inmiş gibi konuşmadan, kımıldamadan duruyor, dik de onun çevresinde döne döne sakin bir tavırla onun ruhunu doğru yola iletmek üzere öğütler veriyordu. Biraz sonra Tarpınhav kocaman bir dosyayla geldi. İçeri girerken Dick'in yatıştırıcı bir sesle adama söylediklerini işitti. Umarım ki bu size ders olur. Şunu da unutmayın ki bana karşı dava açacak, beni kaba davranmakla suçlayacak olursanız ben gelir sizi bulurum. Bu sefer öyle bir yaparım ki belki de dayanamaz ölürsünüz. Bu da işi biraz çabuklaştırmaktan başka bir şey olmaz. Çünkü ne olursa olsun pek az ömrünüz kalmış. Hadi bakayım şimdi, tüyüm buradan. Adam söz dinledi, sendeliye sendeliye çıktı gitti. O gittikten sonra Dick, hırsız çetesi bunlar diye haykırdı. Bir zavallının tek varlığını kılı kıpırdamadan elinden almaya kalkan şu heriften daha alçak birini düşünebilir misin? Resimleri saydın mı Torp? Saydım. 147 tane. Ah açıkça söylüyorum bak, bu sefer iyi başladın. Niye yolumun üzerine dikiliyorlar? Elimden almak istedikleri onlar için birkaç liralık bir şey. Benim için ise bütün varlığım. Dava açar mı dersin? Yo yo, sağlık durumu üzerine bedava bir rapor verdim ki bu onu düşündürecektir. Şimdi eserlerimi bir gözden geçirmek istiyorum. 2 dakika sonra Dick yüzü koyun yere uzanmış, dosyanın içindekilere balıklama dalmıştı. Resimleri birer birer inceliyor, bunlara karşı kendisine vermeye kalktıkları gülünç parayı düşündükçe kahkahalar atıyordu. Tarpınhav onu eğlencesiyle baş başa bırakmış gitmişti. İkindiye doğru geldiğinde kapıdan gördü. Dick tepe penceresinin önünde sevinçten zıplayıp duruyordu. Gene öyle hoplayıp zıplayaraktan sandığımdan da iyi bir iş yaptım Torp diye haykırdı. Resimlerim gerçekten güzel, çok güzel. Peynir ekmek gibi satılacak. Kendi hesabıma sergi açacağım. Bunları benim elimden kapmak isteyenler kuduracaklar. Tarpınhav gene öyle sakin bir halle hadi bakalım dedi. Git biraz hava al. Tanrı'ya da dua et ki seni şu kendini beğenmişlik hastalığından kurtarsın, kurtarabilirse. Sonra kaldığın o pis yatak odasında nen var nen yok al buraya getir de şu izbeyi bir düzene koyalım. Birkaç hafta sonra Tarpınhav bir süredir kaldığı köyden Londra'ya döndüğünde Dick'i resim sehpasının önünde pek sevinçli buldu. İşler yolunda mı gene diye sordu. Yolunda Torpçuğum. Daha da iyi, daha da iyi olsun istiyorum. Sıska inekler öldü, yaşasın semiz inekler. Dikkat et azizim, insan yalnız kazanç düşündü mü tehlikeli olabilir, kötü iş yapar. Tarpınhav gitti divana uzandı. Kurt zar karışımı küçük köpek de arkasından geliyordu. O da hemen sıçradı, göğsünün üzerine çöreklenip uyumaya. Dick resim bezini hazırlıyordu. Karşısında modellerin ayakta durdukları masada asker kunduralarının çamurlu izleri vardı. Askerin biraz önce gittiği anlaşılıyordu. Yanı başında kılıç kınları, kılıç kayışları, çotralar, nişanlar, setreler, daha türlü türlü şeyler ortasında hiç kımıldamadan bir manken duruyordu. Duvara yabancı ülkelere özgü silahlardan bir demet dayanmıştı. Güz güneşi evrene doğru alçalıyor, bütün bunları yaldızlı bir buğuya bürüyordu. Atelyenin köşelerini daha şimdiden gölgeler kaplıyordu. Dik, sert bir sesle "Evet" diye haykırdı. "Evet, beğenilmeyi seviyorum. Pohpohlayıcı sözler işitmeyi seviyorum. Eğlenceyi seviyorum. Hele parayı çok seviyorum. Dolayısıyla bana bütün bunları sağlayanlara değer veriyorum. Gene de biliyorum ki onların hepsi saçma sapan kimseler. Saçmalıklarından yararlandığına göre onlar için kötü söylemesene. Sanırım senin şu gürültü uyandıran sergin epey para getirdi sana ha? Biliyor musun gazeteler yamyamlar geçirdi dediler bu sergi için. Vız gelir. Bütün satmak istediklerimi sattım. En ufacık tabloya kadar. Valla sanıyorum ki resimden anlayanlar kendi kendini yetiştirmiş bir ressam olarak görüyorlar beni. Kaldırım ressamı gibi bir şey. Geçen gün bu acayip heriflerden biri tutturmuş, beyaz kum üzerinde gölge mavi olmaz deyip duruyordu. Deniz mavisi yapmıştım ben bu gölgeleri. Gerçekte öyleydi. Anladım ki bu adam Billington'dan başka deniz kıyısı görmemiş. Öyleyken gene de kalkmış sanat üzerine ukalalık ediyordu. Ders verdi bana müsaadenle. İşin tekniğini öğrenmeliymişim. Ah, bizim Kami Baba duysaydı onun söylediklerini. Aa, Kami'nin yanında çalıştın mı sen? Ne zaman? Paris'te 2 yıl lafla bir şey anlatmadan kendiliğimizden kavramamızı sağlayacak ders verirdi o. Söylediği tek şey şuydu. Devam edin çocuklarım. Ondan sonra sen başlardın çalışıp çabalamaya. Elinden geldiği kadar. Öyle yaman bir fırça vuruşu vardı ki renkten anlıyor diye işte ona derim ben. Kafasının içinde görürdü rengi. Gözlerinin önünde görürdü. Tarpenhauer arkadaşının sözünü keserek renk dedin de aklıma geldi dedi. Sudan'da gördüğümüz o şaşırtıcı renk yansımalarını hatırlıyor musun? Dick sus diye haykırdı. Bu anı onu altüst etmişti. Sus yoksa dayanamam kalkar hemen oraya giderim gene. Ne renkti oradakiler? Panzer zehiri taşı denilen taşın yanar söner renkleriyle, vapur dumanı, kehribar sarısıyla yakut kızılı, tuğla rengi, kükürt sarısı. Papağan ibiği gibi tatlı bir sarı. Sonra bunların yanında koyu renk derinlikler. Neredeyse kapkara kayalar hepsinin üstünde yükseliverir. Sonra açık tirşe, tertemiz bir gökyüzü üzerine oya gibi beliren süslü bir saçak develer. Kalktı, odada dolaşmaya başladı. İşte şimdi bütün ben bunları Tanrı'nın yarattığı gibi göstermeye, gözler önüne sermeye çalışsam, bütün ustalığımla, ne hoş bir alçak gönüllülük, devam. Kadınından erkeğinden 5-6 sersem kalkacak, böyle şey yoktur, hele bu hiç de sanat değildir diye tutturacak. Ben yokken bütün bu saçmalıklarla uğraşacağına gidip de kafayı tütsüleseydin daha iyi ederdin Dick. Doğru söyledin. Daha akıllıca bir şey yapmış olurdum. Yalnız bu zıpçıktı sanat meraklılarının söylevlerinden bir şey öğrendim hiç olmazsa.